Ayrım 41, Pekin'den gelen adam. Henning Mankell, sayfa 480. Yavru Londra sokaklarında dolaşırken o evlerden kaçının kölelerin paralarıyla, köle edilen insanların topraklarından ve ölümlerinden elde edilen gelirlerle inşa edildiğini merak ederdi. San ne diyordu? Amerika'nın çöllerini boydan boya geçen demir yolunu, rayların arasına kalas yerine kendi kaburgalarını koyarak inşa etmişlerdi. Aynı şekilde Thames nehrindeki demir köprülere ve Londra'nın eski mahallelerindeki devasa binaların kalın taş duvarlarına da kölelerin çığlıkları ve acıları karışmıştı. Yavru uyuyakaldığında bu düşünceler kaybolup gitti. Uyandığında Çin'den getirilen mobilyalar ve lambalarla dekore edilen oturma odasına geçti. Koyu kırmızı kanepenin önündeki masada açık mavi renkte ipek bir kese vardı. Masaya beyaz bir kağıt örtü serdikten sonra keseyi açtı. İçindeki öğütülmüş camı kağıda döktü. İnsan öldürmekte kullanılan çok eski bir yöntemdi. Görünmez cam taneleri çaya veya çorbaya karıştırılırdı. İçen kişinin kurtulmasına imkan yoktu. Binlerce mikroskobik cam tanesi kurbanın bağırsaklarını parçalardı. Eski çağlarda buna görünmez ölüm denirdi. Çünkü aniydi ve açıklanması imkansızdı. Toz haline getirilmiş camlar sanın hikayesine son noktayı koyacaktı. Yavru camları ipek keseye doldurup ağzını düğümledi. Ardından altın püskülleri olan kırmızı lamba dışındaki bütün lambaları söndürdü. Bir zamanlar Shandong bölgesindeki derebeylerinden birine ait olan koltuğa oturdu. Solukları yavaşladı, düzgün düşünmek için kendini sakinleşmeye zorladı. Birgitta Rosli'ni nasıl öldüreceğine, hikayeyi nasıl tamamlayacağına karar vermek Yavru'nun bir saatini aldı. Ablası Hong Shio'nun Birgitta'ya kendisine zarar verebilecek şeyler söylediğine inanıyordu. Birgitta bu bilgileri farkında olmadan başkalarına aktarmış olabilirdi. Kararını verdiğinde masadaki düğmeye bastı. Birkaç dakika sonra mutfaktan yaşlı Lang'ın yemeği hazırlamaya başladığını haber veren sesler duyuldu. Kadın eskiden Yavru'nun Pekin'deki ofisini temizlerdi. Geceler boyunca Lang'ın sessizce hareket edişini gözlemlemişti. Gökdeleni temiz tutmakla yükümlüydü ve herkesten iyi bir temizlikçiydi. Temizlik yapmanın yanı sıra düğünler ve cenazeler için geleneksel yemekler de hazırladığını duyduğunda kadından kendisine yemek yapmasını istemişti. Ardından onu aşçılık görevine atamış ve kadına hayal bile edemeyeceği bir maaş bağlamıştı. Lang'ın Londra'ya göç etmiş bir oğlu vardı. Yavru oğluyla görüşebilmesi için ziyaretleri sırasında kadının da Avrupa'ya gelmesine izin verilmesini sağlamıştı. Kadın o akşam ufak porsiyonlar halinde bir sürü yemek hazırlamıştı. Yavru'nun herhangi bir şey söylemesine gerek kalmaksızın patronunun ne istediğini tahmin etme becerisine sahipti. Oturma odasındaki gaz ocağına çayı yerleştirdi. "Yarın kahvaltı için bir şey istiyor musunuz?" diye sordu çıkmadan önce. "Hayır, kahvaltıyı kendim hallederim ama akşam yemeğinde balık istiyorum." Yavru erkenden yattı. Pekin'den ayrıldığından beri düzgün bir uyku çekmemişti. Önce Avrupa'ya uçmuş, sonra İsveç'in kuzeyindeki kasabaya ulaşmak için pek çok vasıta değiştirmişti. Bir de Birgitta Rossi'nin çalışma odasına gizlice girip üzerinde Londra yazan kağıt parçasını bulduğu Helsingborg ziyareti vardı. Özel jetiyle önce Stockholm'e, sonra Kopenhag'a uçmuş, ardından Londra'ya gelmişti. Rosli'nin Ho'yu ziyaret edeceğini düşünmüştü. Günlüğüne bir şeyler yazdıktan sonra ışığı kapadı ve çabucak uykuya daldı. Ertesi gün Londra sokaklarını yoğun bir sis kaplamıştı. Yavru her zamanki gibi 5'te uyandı ve radyodan Çin ajanslarını dinledi. Sonra bilgisayarında dünya borsalarını kontrol etti. Çeşitli projeler hakkında müdürlerinden ikisiyle konuştu ve kendine meyvelerden oluşan sade bir kahvaltı hazırladı. Saat 7'de cebinde ipek keseyle daireden çıktı. Planının tek bir kusuru vardı. Birgitta Rosli'nin kaçta kahvaltı ettiğini bilmiyordu. Eğer otele vardığında çoktan kahvaltıya inmiş olursa ertesi güne dek beklemesi gerekecekti. Trafalgar Meydanı'na geçti. Bir iki dakika kaldırımda müzik yapan yalnız cellisti dinlemek için duraksadı. Önündeki şapkaya birkaç bozukluk attı ve kuzeye doğru yoluna devam etti. Tottenham yoluna sapıp otele ulaştı. Resepsiyonda önceden görmediği bir adam vardı. O tarafa gidip otelin kart vizitlerinden birini eline aldı. Birgit de Rosli'nin odasına ait olan haznedeki kağıdın yerinde olmadığını gördü. Kahvaltı salonunun kapısı açık olduğundan Birgit de Rosli'ni hemen gördü. Pencere kenarındaki masadaydı. Garson kahvesini yeni doldurduğuna göre en fazla birkaç dakika önce kahvaltıya inmiş olmalıydı. Yaru nefesini tutup durumu değerlendirdi. İşi uzatmamaya karar verdi. Beklediği fırsat buydu. Ceketini çıkarıp şef garsona gelmesini işaret etti. Otelde kalmadığını ama orada kahvaltı etmek istediğini açıkladı. Şef garson Güney Koreliydi. Yaru'yu Birgit de Rossi'nin kahvaltı ettiği masanın arkasındaki masaya oturttu. Yaru salonu inceledi. Ona yangın çıkışına yakın bir masa vermişlerdi. Gazete almaya gider gibi yapıp kapıyı yokladı ve kilitli olmadığını keşfetti. Yerine dönüp çay ısmarladı ve bekledi. Masaların çoğu boştu ama Yaru resepsiyonun arkasındaki haznelerin çoğunda anahtar olmadığını görmüştü. Demek otel tıka basa doluydu. Cep telefonunu ve otelin kart vizitini çıkardı, numarayı çevirip bekledi. Resepsiyonist telefonu açtığında otel müşterilerinden Birgit de Rostin için acil bir mesajı olduğunu söyledi. ''Sizi odasına bağlayayım.'' ''Şimdi kahvaltıda olmalı.'' dedi Yaru. ''Her gün aynı saatte kahvaltı eder. Gidip onu çağırabilirseniz sevinirim. Genellikle pencere kenarında oturur. Mavi elbiseli, kısa kesimli koyu renk saçları var.'' ''Bekleyin, gelip telefona bakmasını rica edeceğim.'' Yaru telefonu diğer eline alıp resepsiyonistin salona girdiğini görene dek hattı açık tuttu. Sonra kapatıp cebine kaldırdı ve aynı anda öğütülmüş camla dolu ipek keseyi çıkardı. Birgit de Roslin ayağa kalkıp resepsiyonistle beraber dışarı çıktığında Yaru onun masasına gitti. Gazetesini almadan önce masada oturan kişinin kalktığına emin olmak istiyormuş gibi etrafa bakındı. Gazeteyi aldı. Garsonun yan masadaki kahveleri tazelemesini bekledi. Bunları yaparken bir gözü kapıdaydı. Garson uzaklaştığında Yaru keseyi açıp içindekileri yarı dolu fincana döktü. Birgit de Roslin kahvaltı salonuna geri döndü. Yaru çoktan sırtını dönmüştü ve kendi masasına geçmeye hazırlanıyordu. Tam o anda cam kırıldı ve kurşun sesi kırılan camların gürültüsüne karıştı. Yaru'nun bir şeylerin yanlış, hem de çok yanlış gittiğini kavramaya vakti olmadı. Şakağına saplanan kurşun onu oracıkta öldürdü. Vücudu yan taraftaki masaya yığılıp vazodaki çiçekleri devirdiğinde bütün hayati fonksiyonları durmuştu. Kahvaltı salonundaki diğer müşteriler, garsonlar ve bir tepsi haşlanmış yumurtayı taşıyan şef garson gibi Birgit de Roslin'de donup kaldı. Sessizlik birinin çığlığıyla bölündü. Birgit de beyaz masa örtüsüne yığılan cesede baktı. Olanların kendisiyle bir ilgisi olduğunu hala kavrayamamıştı. Bir an Londra'nın teröristlerin saldırısına uğramış olabileceğini düşündü. Ardından birisinin kolunu tuttuğunu hissetti. Kim olduğuna bakmak için dönerken kolunu kurtarmaya çalıştı. Arkasında duran Ho'ydu. ''Tek kelime etmeyin.'' dedi Ho. ''Beni takip edin. Burada kalamayız.'' Birgit dayı lobiye sürükledi. ''Bana anahtarınızı verin. Siz faturayı öderken ben de eşyalarınızı toplarım.'' ''Neler oluyor?'' ''Soru sormayın. Söylediğimi yapın.'' Ho kolunu o kadar sıkı tutuyordu ki Birgitta'nın canı yandı. Otelde kargaşa çıkmıştı. İnsanlar çığlık atıp bağırışarak dört bir yana koşturuyordu. ''Faturayı ödemekte ısrar edin.'' dedi o. ''Hemen buradan ayrılmalıyız.'' Birgitta o zaman anladı. Ama neler olduğunu değil, Ho'nun ne dediğini. Resepsiyona gidip şaşkın resepsiyonistlerden birine borcunu ödemek istediğini söyledi. Ho asansöre binip gözden kayboldu ve 10 dakika sonra Birgitta'nın valiziyle döndü. O sırada otel lobisi polisler ve ilk yardım görevlileriyle dolmuştu. Birgitta otelden çıkış işlemlerini tamamladı. ''Şimdi sakin adımlarla kapıya yürüyeceğiz.'' dedi Ho. ''Biri sizi durdurmak isterse yetişmeniz gereken bir uçak olduğunu söyleyin.'' İtekleyerek insanların arasından geçip sokağa çıktılar. Kimse onları durdurmadı. Birgit de otele bakmak için duraksadı. Ho bir kere daha kolundan tutup onu sürükledi. Dönüp bakmayın, her şey normalmiş gibi yürüyün, neler olduğunu sonra konuşuruz. Ho'nun yaşadığı binaya vardılar ve kadının ikinci kattaki dairesine çıktılar. İçeride 20'li yaşlarda genç bir adam vardı. Beti benzi atmıştı ve heyecanlı el kol hareketleriyle Ho'ya bir şeyler söyledi. Birgit de kadının onu sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyordu. Ho genç adamı yan taraftaki odaya aldı ve tartışmayı sürdürdüler. Geri döndüklerinde gencin elinde uzun ince bir paket vardı. İçindeki her neyse bilardo istekalarını andırıyordu. Genç adam daireden dışarıya çıktı. Ho pencerenin kenarında durup sokağı gözetledi. Birgit de koltuğa yığıldı. Ancak şimdi ölen adamın kendisinin oturduğu masanın hemen yanındaki masaya devrildiğini kavruyordu. Artık pencerenin önünden ayrılmış olan Ho'ya baktı. Onun da benzisi olmuştu. Birgit de kadının titrediğini görebiliyordu. ''Neler oluyor?'' diye sordu. ''Az kalsın ölecektiniz.'' dedi o. ''Sizi öldürecekti. Ne olduysa onu söylüyorum.'' Birgit de başını iki yana salladı. ''Daha açık konuşmalısın.'' dedi. ''Ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum.'' ''Ölen adam Ya Rui'du. Hong Xiu'nun kardeşi.'' ''Neler oldu?'' ''Sizi öldürmeye çalıştı. Son anda onu durdurmayı başardık.'' ''Biz derken kimi kastediyorsunuz?'' ''Hangi otelde kaldığınız konusunda yalan söylediğiniz için ölebilirdiniz. Bunu neden yaptınız? Bana güvenemeyeceğinizi mi düşündünüz? Kafanız arkadaşlarınızı ve düşmanlarınızı birbirinden ayırt edemeyeceğiniz kadar karışık mı?'' Birgit de elini kaldırıp kadını durdurdu. ''Çok hızlı gidiyorsunuz. Sizi takip edemiyorum. Hong Xiu'nun kardeşi mi? Neden beni öldürmek istesin? Ülkenizde olanlarla ilgili çok şey biliyorsunuz. Katledilen insanlar. Hepsinin arkasında Ya Ru vardı. En azından Hong Xiu öyle düşünüyordu. İyi de neden? Hiçbir fikrim yok.'' Birgit de düşünmeye çalıştı. Ho konuşmaya başladığında elini kaldırıp kadını durdurdu. ''Biz diye konuşuyorsunuz.'' dedi Birgit de bir süre sonra. ''Az önce daireden çıkan genç adam bir şey taşıyordu. O bir tüfek miydi?'' ''Evet, San'ın size göz kulak olması gerektiğine karar verdim. Ama bana söylediğiniz otelde sizin adınızda biri kalmıyordu. En yakındaki otelin bu olduğunu akıl eden San'dı. Pencereden sizi gördük. Dışarı çağrıldığınızda Ya Ru masanıza yaklaştı ve sizi öldüreceğini anladım. San tüfeğini çıkarıp onu vurdu. Sokaktaki insanların dikkatini çekmemek için hızlı hareket ettik. Çoğu kişi bir motosikletin egzozunun patladığını düşünmüştür. San tüfeği yağmurluğunun altına saklamıştı.'' ''San mı?'' ''Hong Xiu'nun oğlu. Onu yanıma göndermişti.'' ''Neden?'' ''Hong Xiu sadece sizin hayatınız ve kendi hayatı için endişelenmiyordu. Oğlunun hayatı için de endişeleniyordu. San Ya Ru'nun annesini öldürdüğüne emindi. İntikam alması için teşvik edilmesine gerek yoktu.'' Birgitta'nın midesi bulandı. Yavaş yavaş her şeyi kavruyordu. Gerçekler aynı önceden şüphelendiği ama imkansız olduğuna karar verip zihninden uzaklaştırdığı gibiydi. Geçmişte yaşananlar Hesio Valan'daki insanların ölümleriyle sona eren süreci başlatmıştı. Uzanıp Ho'nun kolunu tuttu. Gözleri yaşlıydı. ''Hepsi bitti mi?'' ''Sanırım. Eve dönebilirsiniz. Ya Ru öldü. Siz de ben de neler olacağını bilemeyiz. Ama en azından artık bu hikayenin parçası değilsiniz.''
''Hikayenin sonunu bilmeden nasıl yaşayacağım?''
''Sizin için elimden geleni yapacağım.''
''Sana ne olacak?''
''Eminim ki polis bir Çinlinin başka bir Çinliyi vurduğunu gördüklerini söyleyen şahitler bulacaktır. Ama kimse sana işaret edemeyecek.''
''Hayatımı kurtardı.''
''Ya Ru'yu öldürerek büyük ihtimalle kendi hayatını da kurtardı.''
''İyi de herkesin korktuğu bu adam kim?''
Ho başını iki yana salladı. ''Bu soruya yanıt verebilir miyim bilmiyorum. Pek çok açıdan o Hong Xiu'nun, Ma Li'nin ve hatta San'ın hoşlanmadığı Yeni Çin'in sembolü. Ülkemizde bir sonraki adımın ne olması gerektiğiyle ilgili büyük mücadeleler yaşanıyor. Gelecek neye benzeyecek kimse yanıtı bilmiyor. Hiçbir şey kesin değil. Elimizden gelen tek şey neyin doğru olduğuna inanıyorsak onu yapmak.''
''Ya Ru'yu öldürmek gibi mi?''
''Yapılması gerekliydi.'' Birgitta mutfağa gidip bir bardak su içti. Bardağı bıraktıktan sonra artık eve dönebileceğini düşündü. Geri kalan her şey bekleyebilirdi. Şimdi tek istediği eve gitmek, Londra'dan ve olup biten her şeyden uzaklaşmaktı. Hoe Heathrow havalimanına kadar ona eşlik etti. 4 saat sonraki Kopenhag uçağında yer vardı. Hoe uçak kalkana kadar beklemek istedi ama Birgitta gitmesini rica etti. Helsingborg'a döndüğünde bir şişe şarap açtı ve şişenin dibini görene dek içti. Ertesi günü uyuyarak geçirdi. Staffa'nın yelkenliğiyle yaptıkları seyahatin sona erdiğini bildiren telefonuyla uyandı. Gözyaşlarına engel olamıyordu. ''Sorun nedir? Bir şey mi oldu?''
''Hayır, hiçbir şey olmadı. Çok yorgunum, hepsi bu.''
''Eşyalarımızı toplayıp eve dönmemizi ister misin?''
''Hayır, önemli değil. Yardımcı olmak istiyorsan, önemli olmadığını söylediğimde bana inan. Yelkenli maceranızdan bahseder misin?''
Uzun uzun konuştular. Birgitta seyahatin bütün detaylarını, o akşam ve ertesi gün için yaptıkları planları öğrenmekte ısrar etti. Konuşmaları bittiğinde artık sakinleşmişti. Ertesi gün sağlığının düzeldiğini haber verip işinin başına döndü. Ayrıca Ho'ya telefon açtı.
''Yakında sana anlatacak çok şeyim olacak.'' dedi o.
''Dikkatle dinleyeceğime söz veriyorum. San nasıl?''
''Gergin, korkuyor ve annesini özlüyor ama o güçlü bir çocuk.''
Birgitta görüşmeyi bitirdikten sonra bir süre daha mutfakta kaldı. Gözlerini kapadı. Otelin kahvaltı salonunun masasına yığılan adamın görüntüsü yavaş yavaş soldu ve sonunda geriye hiçbir şey kalmadı.
41. ayrımın sonu. Sayfa 489.